Ayrım 5. İrticaya karşı genelkurmay belgeleri. Hikmet Çiçek. Sayfa 58. B. İrticai faaliyetlerin yakın gelecekteki durumuna dair değerlendirme. 1. Gelir dağılımı dengesizliğinden kaynaklanan tehdit. A. Devlet İstatistik Enstitüsü diye 1996 istatistiklerine göre nüfusumuzun %20'lik dilimi 14 milyon kişi, milli gelirin %5,24'ünü, İkinci %20'lik dilimi milli gelirin %9,61'ini almaktadır. Bu miktar kişinin yaşamını zorla idame ettirebileceği yoksulluk sınırı civarında bir rakamdır. B. Türkiye'de gelir dağılımının dengesizliğinden dolayı açlık, sefalet ve yokluk sınırında olan %40'lık dilimi kapsayan bu insanlar için her türlü istismarın yapılabileceği ve bilhassa din faktörünün kolaylıkla işlenebileceği bir ortam hazırlanmaktadır. Nitekim, dini politikaya alet eden siyasi partiler ve gerici örgütlerin bu konuyu parasal desteği öne alarak çok iyi istismar ettiği, gerek 1994 mahalli idareler seçimleri ve gerekse 1995 yılında yapılan milletvekilleri seçimleri sonuçlarında açıkça görülmektedir. 2. İşsizlikten kaynaklanan tehdit. A. Devlet istatistik verilerine göre ülkemizde genel işsizlik oranı %6,8'dir. Bu oran kentlerde %9,3, kırsal kesimde %2,9 düzeyindedir. Kentsel kesimlerde 15-24 yaş grubundaki lise ve daha yüksek eğitimli gençler arasında işsizlik oranı ise %30,3'tür. B. İşsizlik, aileleri dolayısıyla toplumu manevi olarak çöküntüye sürüklemektedir. Bu insanlar geçmişten gelen inançlarının da etkisi altında kalarak dine daha fazla sarılmaktadır. Bu durumdaki bir toplum, dini siyasete alet etmek isteyen siyasi parti ve irticai gruplar tarafından kolayca istismar edilebilmektedir. C. Diğer taraftan son senelerde irticai çevrelerce birçok sahada kurulan holdingler, bankacılık ve finans hizmetleri veren şirketler çığ gibi büyümektedir. Bu şirketler ulaştıkları mal varlığı, istihdam ettiği personel miktarı ve ticari faaliyetleriyle Türkiye ekonomisinde söz sahibi olmuşlardır. Bu kuruluşlar halk arasında işsiz ve fakir kesimin sığınacağı bir liman gibi görünmektedir. Fakir ve orta seviyedeki katmanlar ve emekli birçok subay ve assubay bu kuruluşlarda görev almaya çalışmaktadırlar. Bu husus, istismarı daha da arttıracak bir ortam yaratmaktadır. 3. Türk milletinin dinine, örf ve adetlerine bağlılığından kaynaklanan tehdit. A. Osmanlı İmparatorluğu, geniş toprakları üzerinde yaşayan değişik tebaadaki halkın birlik ve beraberliğini sağlamak için dine büyük önem vermiştir. İmparatorluğun parçalanmasını müteakip kurulan Türkiye Cumhuriyeti, temel ilkeleri anayasa ile belirlenmiş ve hukukun üstünlüğüne dayandırılarak dinin yönetim üzerindeki etkisine son vermiştir. Ancak, asırlarca sürdürülen dini yönetimin etkileri hala varlığını sürdürmektedir. B. Demokrasiye geçişi müteakip, her dönemde halkın dini inançlarını, örf ve adetlerini kendi çirkin emellerine alet eden din istismarcısı irticacı unsurlara karşılaşılmıştır. Bunlar fakir, eğitimsiz ve cahil halkı, çeşitli dini masallarla, hurafelerle ve batıl düşüncelerle kolayca kandırarak demokratik ve laik devlete zarar vermişlerdir. Diğer taraftan halkın dini duyguları istismar edilerek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da isyanlar başlatılmış ve Cumhuriyet yönetimi ve ülke bütünlüğü ciddi şekilde tehdit edilmiştir. 4. Eğitim sisteminden kaynaklanan tehdit. A. 1990 nüfus sayımına göre Türkiye'de 6 ve daha yukarı yaş grubunda okuma yazma bilmeyenler nüfusun %19,6'sını teşkil etmektedir. Okuryazar erkek nüfusunun %73,6'sı ilkokul mezunu veya herhangi bir eğitim kurumunu bitirememiştir. Kadınlarda bu oran %81,6'dır. B. Bu tabloyu değerlendirdiğimizde temel eğitimi 8 yıl kabul edersek nüfusun %35'i temel eğitim görmemiştir. Bu grubun tamamına yakın kısmı milli gelirden en az pay alan birinci ve ikinci dilim içerisindedir. C. Nüfusun %85'ini teşkil eden bu eğitimsiz gruba yaklaşmak ve onları kandırmak çok kolay olacaktır. Bu gruptaki insanları kandırmak için kullanılacak en etkili yöntem de halkın dini duygularını istismar etmektir. D. Ayrıca irticacı çevreler, çocuklarımızı kendi istekleri doğrultusunda eğitmek için büyük gayret içerisindedirler. Bu kapsamda 610 İmam Hatip Lisesi'nde kabiliyetli, zeki, çalışkan ve fakat çoğu yoksul ailelerin çocuğu yaklaşık 600 bin öğrenci şeriat esaslarına göre yetiştirilmektedir. Bu okullardan mezun olanların sayısı 1 milyon 100 bindir. Bu, mevcut ihtiyacın 13 katıdır. Okullarda ve yurtlarda çocuklara açıkça Atatürk düşmanlığı aşılanmaktadır. Şeriatçı görüşü benimseyen bu personel kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilerek devlet kuşatılmaya çalışılmaktadır. E. Mevcut seçim yasası ve eğitim sisteminin devam etmesi halinde 2000 yılı milletvekili genel seçimlerinde milli görüşçü partilerin din eğitimli seçmenin etkisiyle toplam oyların %34'ü ile tek başına iktidara gelerek ülkede dine dayalı devlet düzenini kurabilecek bir türlü değişikliği yapabilecekleri, 2005 yılı milletvekili genel seçimlerinde ise yaklaşık 6 milyon 500 bin ilave din eğitimli seçmenin kendisiyle toplam oyların %67'sini alarak her konuda mutlak çoğunluğu elde edebilecekleri değerlendirilmektedir. 5. Diğer devletlerin rejim ihraç gayretlerinden kaynaklanan tehdit. A. İslam ülkeleri, özellikle İran, planlı olarak şeriat esaslarına dayalı bir rejimin Türkiye'de kurulması için maddi ve manevi her türlü desteği sağlamaktadır. B. Diğer taraftan Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Cezayir ve Mısır'da Türkiye'deki legal ve illegal İslami kuruluşlarla İslami rejim ihraç çalışmalarına katılmaktadır. Ayrıca Bosna Hersek, Çeçenistan ve Afganistan'daki İslami örgütler de rejim ihracı konusunda detaylı olarak araç olmaktadır. C. Bu ülkeler İslami rejimi ihraç konusunda hedef kitle olarak gelir seviyesi çok düşük halkı seçmektedir. Özellikle büyük şehirlerin çevresindeki varoşlarda ve gecekondu bölgelerindeki fakir halka maddi yardım sağlamaktadır. Bu yardımlar tarikat, vakıflar, dernekler, belediyeler ve siyasi partiler vasıtasıyla yapılmaktadır. 6. İrticacı örgüt, tarikat, vakıf ve derneklerin mali gücünden kaynaklanan tehdit. A. Bu örgütler halkın dini duygularını, örf ve adetlerini, geleneklerini istismar ederek aidat, yardım ve hibe gibi usullerle trilyonlarca lira para toplamakta ve sağladıkları menkul ve gayrimenkullerle büyük maddi imkanlara ulaşmaktadırlar. Bu yardım ve hibeleri yapanların arasında milli gelirden en üst seviyede %49,94'lük pay alan %20'lik dilimdeki kişiler yoğun olarak yer almaktadır. Bu durum, ticaret, siyaset ve tarikat üçgeninin ana hatlarının ülkemizde nasıl işlediğini göstermektedir. C. Örgütlerin yurt içi kaynakları. 1. Bu çevrelerin oluşturduğu iş takip büroları vasıtasıyla teberru, bağış, hediye gibi adlar altında toplanan yardımlar. 2. Çeşitli adlarla kurdukları dernekler vasıtasıyla elde edilen gelirler. 3. Kendi aralarındaki dayanışma sayesinde kurdukları şirketler, fabrikalar, holdingler ve bankalardan sağlanan gelirler. 4. Hacı adaylarının hac organizasyonu ve kurban derilerinden sağlanan gelirler. 5. Özel okullar, dershane, yurtlar, belediyeler ve bunların kendilerine müzahir paravan şirketlere verdikleri işler nedeniyle elde ettikleri gelirler. 6. Kara paranın parti, vakıf, dernek ve belediyelere bağış gibi usullerle aktarılarak aklanmasıyla elde edilen gelirlerdir. D. Örgütlerin yurt dışı kaynakları. 1. Türkiye'de İslami devrim yapılmasını arzulayan ve bu yolda çalışan İslam ülkeleri. 2. Bu çevrelerin yurt dışında kurdukları örgüt, vakıf, dernek ve şirketler. 3. Türkiye'nin bölünmesi ve yıkılmasıyla kendisine menfaat sağlayan ülkeler. Yunanistan, Ermenistan, GKRY gibi. 4. İrticai örgütlerin yürüttükleri silah ve uyuşturucu kaçakçılığı. 5. Kara para aklamak suretiyle elde edilen gelirlerdir. E. Belediyelerin sağladığı destekler. 1. 1994 mahalli idareler seçim sonuçlarına göre 14 büyükşehir belediyesinden 6'sında Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri ve Konya, ayrıca 68 ilden 17'sinde olmak üzere toplam 23 ilde refah adayları belediye başkanlıklarını kazanmışlardır. 2. Bu illerde özellikle Ankara, İstanbul, Kayseri ve Konya'da irticacı icraatlar dikkati çekecek kadar ileri götürülmüştür. Bu belediyelerde fakir ve yoksul halk üzerinde çok etkili olunmuştur. Bu insanlara yapılan maddi yardımlarla irticacı eylem ve faaliyetlerde bulunmaları sağlanmaktadır. 7. Yazılı ve görsel basın ve yayın organlarından kaynaklanan tehdit. A. İrticacı unsurlar taraftar kazanmak ve yandaşlarını eğitmek maksadıyla geniş bir medya grubu oluşturmaya çalışmaktadırlar. Halen hemen hemen her şehirde irticayı destekleyen gazete ve mecmua çıkartılmakta, radyo ve televizyon istasyonlarından yayın yapılmaktadır. B. İrticacı medya, adil düzen safsatası ile fakir halkın dini duygularını, örf ve adetlerini istismar ederek görüşleri doğrultusunda kamuoyu oluşturmaktadır. 8. Anayasal ve yasal mevzuat. A. Anayasada Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanmakta ise de, son yıllarda seçim sistemi ve siyasi partilerin yaklaşımlarından kaynaklanan nedenler, diğer taraftan seçmenin ekonomik sıkıntısından yararlanacak biçimde oyların ekonomik çıkar karşılığı satın alınması olaylarının çokça yaşanması, bugünkü parlamentonun ve bu seçim sistemiyle seçecek yeni parlamentoların demokratik kurallara uygunluğunu ve demokrasi açısından meşruluğunu tartışılır hale getirmektedir. B. Cumhuriyetimizin niteliklerinden en önemlisi olan laiklik karşıtı görüşler, milli iradenin üstünlüğü aldatmacası altında topluma özümsetilmeye çalışılmaktadır. Şeriat propagandası ve din örgütlenmesine demokrasi ve özgürlük adına gösterilen hoşgörü sonucu, bugün şeriat yandaşları anayasanın laiklik ilkesinin bile tartışılabileceği bir ortamı hazırlama çabasındadırlar. Bunlar, halkın iradesi kavramını istismar ile cihat dedikleri şer'i devrimi öncelikle bir seçim başarısıyla gerçekleştirme peşindedirler. C. Demokrasinin nimetlerinden istifade ederek iktidar olduklarında aynı yöntemlerle iktidardan uzaklaştırılabileceklerini ummak ise gaflettir. Toplumu baskı altında tutacak, kendi görüşlerinin dışındaki fikirlerin gelişmesini her türlü zorbalıkla engelleyebilecek militan güçleri şu an için bile vardır. D. Gerici çevrelerin emellerine ulaşması ancak silahlı kuvvetlerin etkisiz hale getirilmesiyle mümkün görülmektedir. Bu eylemin iki türlü yapılabileceği değerlendirilmektedir. Bunlardan birincisi, Türk silahlı kuvvetlerinin içerisine sızılması suretiyle pasifize edilmesi, ikincisi ise tam iktidara gelindiğinde yasal düzenlemelerle silahlı kuvvetlerin yetkilerinin kısıtlanmasıdır. 9. Yukarıda belirtildiği üzere anayasada değişiklikler yapılması veya cihat ilan edilerek bir ayaklanmaya girişilmesi ancak halk desteğinin kazanılmasıyla mümkün olabilecektir. Bu husus için ise halen gelir dağılımı, işsizlik, eğitimsizlik ve cehalet gibi faktörlerden etkilenen nüfusun %40'ını, 28 milyon, teşkil eden bir kitle mevcuttur. Nitekim gerici çevreler devleti ele geçirmek için militan kadrolarını tamamlamışlar ve bunu gittikçe geliştirmektedirler. Her fırsattan yararlanarak militanlarını devlet organları içerisine süratle yerleştirmeye devam etmektedirler. 10. Tamamıyla irticai örgüt ve partilerin lehine, laik ve demokratik cumhuriyet taraftarlarının aleyhine gelişen bu şartlar ve ortamda süratle değişiklik sağlanamadığı takdirde 2000 yılında meşru yoldan iktidarı ele geçirecekleri ve yanlarına aldıkları halk desteğiyle de cumhuriyetin temel niteliklerinde istedikleri şekilde değişiklik yapacakları, eğer bugünden ciddi ve köklü tedbirler alınamaz ise önümüzdeki birkaç yıl içerisinde mücadele etme ve önlem alma imkanının bile kalmayacağı değerlendirilmektedir. 2. Mücadele esasları. A. Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne yönelen terör tehdidi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarıyla sürdürdüğü iç güvenlik harekatı sonucu büyük çapta etkisiz hale getirilmiş ve baskı altına alınmış, buna karşılık devletin laik ve demokratik yapısını hedef alan irticai faaliyetler ciddi bir tehdit oluşturmaya başlamış ve terörle mücadelede olduğu gibi bu tehdide de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birinci önceliği vererek bilinçli ve kararlı bir mücadele başlatma ve ısrarla sürdürme zarureti doğmuştur. B. İrticai faaliyetlerin daha fazla gelişmesini önlemek ve ulaştığı bu seviyeden daha alt seviyelere çekerek Cumhuriyet'in temel nitelikleri olan Atatürk milliyetçiliğine bağlı demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma özelliklerini ilelebet muhafaza etmek maksadıyla köklü tedbirler alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. C. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerini koruma ve kollama yükümlülüğünün bilincinde olarak, siyasi çatışma ve polemiklerin üstünde olmak suretiyle yüce Türk milletinin büyük çoğunluğunun beklentileri ve duyarlılığı paralelinde bütün ağırlığını irticanın daha fazla mesafe kat etmesini önlemekte kullanacaktır. D. İrticai olayların önlenmesine yönelik tüm çalışmalarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülke ve ulusal birliğimizin teminatı, sembolü ve aziz milletimizin büyük ekseriyetle güvendiği tek kurum olduğu hiç hatırdan çıkarılmayacak ve bu misyona zararı dokunabilecek tüm davranışlardan titizlikle kaçınılacaktır. E. Bu tehdide karşı alınacak tedbirleri güçleştiren, sınırlayan ve risk oranını arttıran iki önemli sebep mevcuttur. Bunlardan birincisi, halkımızın yüksek ve temiz dini duygularını istismar eden grupların alınacak her tedbiri çarpıtarak karşı bir silah olarak kullanabilecekleri. İkincisi ise, Cumhuriyetimizin temel nitelikleri olan laik, sosyal ve hukuk devleti özelliklerini Türk Silahlı Kuvvetleri ile müştereken korumak ve kollamak durumunda olan resmi kurum ve kuruluşlara irticai unsurların sızmış olmasıdır. Bu nedenle kullanılacak temaların çok titiz olarak seçilmesi suretiyle halkın manevi duygularının incitilmemesi ve işbirliği yapılacak diğer unsurların seçimi büyük önem arz etmektedir. F. İrticai unsurlar ve onların sözcüsü durumunda olan basın ve yayın organları ile doğrudan tartışma ve polemiğe girmek yerine, Atatürkçü çizgide olan kurum, kuruluş, dernek, basın ve yayın organlarının devreye girmesini sağlamak ve onlara destek vererek halkın bilinçlenmesine katkıda bulunmak bir yöntem olarak tercih edilmelidir. G. Terörle mücadelede uygulanan ve olumlu sonuçları görülen köy uygulamaları benzeri uygulamaların başlatılması ve halkla bütünleşilerek onların desteğinin tam olarak sağlanması en önemli husus olarak çalışmalarda dikkate alınmalıdır. H. İrticai unsurların hedeflerine ulaşmada en büyük engel olarak gördükleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ni günlük siyasi çekişmelerin içine çekerek yıpratmaya ve halkın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne olan güvenini sarsmaya çalışacakları mevcut uygulamalarından da görülmektedir. İrticai unsurların ve yayın organlarının bu tür yıpratıcı faaliyetlerine karşı bütün ülke satında infial ve tepki uyandıracak projeler geliştirilmeli ve bir aksiyon planı hazırlanarak silahlı kuvvetler temsilcilerinin dışındaki Atatürkçü kişi ve kurumların neler yapabileceği planlanmalıdır. İ. Fikir ve düşünce yapısı olarak gericiliğe şiddetle karşı olan ancak ilmi yetersizlik ve yol yöntem bilmeme nedenleriyle tepkisini gösteremeyen veya yanlış yöntemlerle hareket ederek fayda sağlamak yerine irticanın daha fazla değer kazanmasına sebep olan kişi, kurum ve kuruluş temsilcileriyle basın ve yayın organları mensupları aydınlatılmalı ve yönlendirilmelidir. J. Gericiliğe karşı din aleyhtarı propagandalar yapmak, duygusal ve aşırı sert tepkiler vermek ve şov yapmakla bir yere varılamayacağı kesin olarak bilinmeli. Bu yanlış metotların gericileri kahramanlaştırmaktan ve sanki İslamiyet'in temsilcisi onlarmış havasına sokmaktan başka işe yaramayacağı, tüm Atatürkçü kesime, özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri personeline çok iyi anlatılmalıdır. K. Basın ve yayın organları ile laik Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği mümtaz bilim ve din adamlarının yönlendirilmeleri ve yüreklendirilmeleri halinde mücadeleye çok büyük fayda sağlayacakları ve irticacıları kendi silahlarıyla vuracakları değerlendirilmektedir. Bu nedenle mahalli basın ve yayın organları da dahil olmak üzere üniversite öğretim üyeleri, aydın din adamları ve halk arasında itibar sağlamış değerli şahsiyetlerle samimi ilişkiler içinde bulunulmalı ve onlardan yararlanma yolları araştırılmalıdır. L. Ülkenin sürüklendiği karanlığı gören laik kesim, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin varlığından ve bir gün mutlaka bu gidişata dur diyeceğinden emin olmanın rahatlığı ve uyuşukluğu içerisindedir. Türk toplumuna bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin anayasa ve kanunlara kendisine verilen Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma ve kollama görevini yapacağını doğal bir şekilde izah ederken, özellikle irtica ile mücadeleyi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ihale eden bu laik kesime de toplumsal görevlerini yerine getirmeleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni siyasi polemiklerin içine çekmenin sakıncaları hatırlatılmalıdır. M. Emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin şahısları adına da olsa basın ve yayın organlarında açıklama yapmaları önlenmeli veya en azından kontrol altında bulundurulmalıdır. N. Devlet organlarındaki irticai yapılaşma ve kadrolaşma dikkatle izlenmelidir. Kilit makamlara getirilen insanların faaliyetleri takip edilmeli ve tespit edilen usulsüzlüklerin güvenilir şahıslar marifetiyle adli makamlara intikal ettirilmesi sağlanmalıdır. O. İrticai faaliyetlerin beşiği durumundaki okul, dershane ve kursların kontrol altına alınabilmesi için subay, astsubay ve güvenilir devlet memurlarının öğretmen eşlerinin gönüllü olarak bu okullar ve dershanelerde görev almaları sağlanmalıdır. P. İrticai örgütlerin kontrolü ancak öğrenci yurtları, özel okullar, dershaneler takip edilmeli, Cumhuriyet ilke ve niteliklerine aykırı tutum ve faaliyetleri mutlaka yargıya intikal ettirilerek en azından takip ve kontrol edildikleri izlenimini uyandırılmalıdır. R. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli büyük çoğunluğu ile kışlaların içinde veya hemen yakınındaki lojmanlarda oturmaktadır. Kısıtlı olan boş zamanlarını değerlendirmek ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla genellikle askeri tesislerden, ordu evi, ordu pazarı, askeri gazinolar gibi istifade etmektedirler. Bu yaşam tarzı personelimizi bazı dış etkilerden korumak gibi bir fayda sağlamakla beraber, halk tabakasıyla araya bir mesafe sokmakta ve halkın nabzını tutmayı ve onları birebir etkilemeyi ve yönlendirmeyi önlemektedir. Terörle mücadelede olduğu gibi irtica ile de mücadelede en önemli olan halkın destek ve güveninin sağlanmasıdır. Bu maksada matuf bazı projelerin gerçekleştirilmesinde fayda mütalaa edilmektedir. S. Üst kademelerde yapılan bazı çalışmalar ve düşünce sistemi alt kademelere kadar ya aktarılamamakta ya da sadece icra ile ilgili hususlar aktarılmakta, neden ve niçin sorularının cevabı personelin kendisine bırakılmaktadır. Bu uygulama ile çok önemli bazı noktalarda inanç birliği sağlanması güçleşmekte ve sanki küçük rütbeli personel ile komuta katı arasında iletişim eksikliği ve görüş farklılıkları olduğu gibi bir izlenim çıkmaktadır. Bu mahsuru giderici tedbirler, bilmesi gereken prensibi çerçevesinde sıralı komutanlıklarca alınmalıdır. T. Er ve erbaşlar ve yedek subayların Atatürk ilkeleri laik ve demokratik hukuk devleti normları doğrultusunda yetiştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu imkan Türk Silahlı Kuvvetleri için çok büyük bir fırsattır. Ancak bu konuda beyni yıkanmış olarak kıtaya gelen bir personelin vasat eğitimcilerle eğitilmesi de mümkün görünmemektedir. Bu nedenle özel tedbirler alınmalı ve bu konudaki eğitim faaliyetlerinin seçilmiş, konusunda uzman personel tarafından yapılması sağlanmalıdır. U. İrtica ile mücadelede kullanılacak en güçlü öğe psikolojik harekattır. Batı çalışma grubunda ve konuyla ilgili görevlerde çalıştırılacak personelin bir plan dahilinde psikolojik harekat kursundan geçirilmeleri sağlanmalıdır. V. Şeriat düzenini yaşama geçirmek isteyenler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın din devleti kurulmasına kapalı olduğunu bildikleri için, gerçek amaçlarını açıkça ifade etmek yerine yine İslam'dan aldıkları güçle takiye yapmaktadırlar. Bundan dolayı halkın şeriat düzeni veya başka bir deyişle siyasal İslam'ın amaçları doğrultusunda bilgilendirilmesi gerekli görülmekte, bu görev de laik düşünceye inananlara düşmektedir. Bu aşamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rolü ise bu kişileri bularak devreye sokmaktır. Y. Ekonomik istikrarsızlık özellikle terörün de devreye girmesiyle hız kazanmıştır. Ekonomik istikrarsızlığın sosyal dengeleri de olumsuz etkileyeceği açıktır. Türkiye terörle mücadelenin yanı sıra ekonomik ve sosyal hayatını düzene sokacak siyasal istikrara da muhtaçtır. Türk Silahlı Kuvvetleri bir taraftan terörle mücadeleyi sürdürürken, diğer taraftan ekonomik ve sosyal hayatın iyileştirilmesi için siyasi mekanizmayı devreye sokmaya çalışmaktadır. Bu konudaki faaliyetler ısrarla sürdürülmelidir. Z. Türk aydınının halktan kopukluğuna karşılık din elitinin halka yakınlığı da İslami hareketin güç kazanmasında önemli bir etkendir. Laik aydınların halkla paylaşılacak ortak temalar bulması, yakınlaşması ve onun hizmetinde olduğunu hissettirmesi son derece önemlidir. Şüphesiz ki eğitimdeki atılımlar, fikri paylaşımı ve dolayısıyla bütünleşmeyi hızlandıracak ve Türk insanının bu milletin ferdi olmaktan onur duymasını kolaylaştıracak bir yoldur. Fakat yeterli değildir. Eğitimin yarattığı sınıf farkının halka hizmetle dengelenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Özellikle laik düşünceyi benimsemiş sivil toplum örgütlerinin bu bütünleşmeyi sağlayıcı yoldaki faaliyetlerine hız vermeleri sağlanmalıdır. AA. Bu konuda basiretli davranması gereken bir diğer kurum ise medyadır. Medyanın kamuoyunu bilinçlendirmedeki rolü son derece önemlidir. Ancak laiklik ilkesine olan bağlılığından asla kuşku duyulmayacak olan bazı büyük medya kuruluşlarının laik ve demokrasiye olan bağlılıklarını reyting savaşlarının önünde tutmayı da ulusal bir görev kabul etmeleri gerekmektedir. İslami hareketin oyun alanı içerisinde sürdürülen ve hukuk devletinde yaşanıldığını neredeyse unutturacak boyuta gelen fikir tartışmalarında Türk halkı çoğu halde tarikatçılarla şeriatçıların görüşleri arasında bir tercih yapmaya itilmektedir. Laikliği savunan aydınların İslamiyet konusundaki bilgisizlikleri ise hemen her programda irticacıların tartışmadan zaferle ayrılmalarına yol açmaktadır. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun hassasiyeti, medya kuruluşlarının da maddi çıkarların önünde milli çıkarları almalarını zorunlu hale getirmiştir. Bu konuda medya patronlarının ve çalışanlarının yönlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. AB Dini ahlakla özdeşleştiren bir anlayışın yaygınlığı nedeniyle irticai görüşün daha dürüst bir topluma kapı açacağı inancı, halkın oylarını yönlendiren en önemli sebeplerden birini teşkil etmektedir. Bu nedenle demokratik süreç içinde halkın siyasal idaresi İslami görüş lehine bir artış gösterirken, bu tercihin din devletine değil dürüst ve refah içerisinde bir toplum özlemine yöneldiği çok açıktır. Ancak halkın iradesinden güç alan siyasal İslam'ın bu iradeyi İslam devleti lehine kullanacak bir çoğunluğa kavuşması halinde Türkiye antidemokratik bir sürece adım atma tehlikesiyle yüz yüze gelebilir. Bu sebeple temiz toplum yolunda başlatılan mücadelenin kamuoyunu tatmin edecek biçimde sonuçlandırılması büyük önem taşımaktadır. Türk halkının demokratik rejimin temiz bir topluma ulaşmayı sağlayacak güçte olduğuna inanması, alternatif rejimlere özenmemesi bakımından büyük önem taşımaktadır. AC Emasya ve sıkı yönetim planlarının uygulamaya konulması halinde takip edilecek harekat tarzları kontrol altında tutulması gerek kritik noktalar ve topluluklar iyi analiz edilerek muhtelif harekat tarzları belirlenmeli ve harekat tarzlarının hepsinde bu gruplar silahlı kuvvetleri mazlum halka ve İslam'a karşıymış pozisyonuna düşürmeyi, bu sürede halkla karşı karşıya getirmeyi planlayacakları bir farazi olarak dikkate alınmaktadır. AD Batı çalışma grubu oluşturulan her kademede irticai olay ve faaliyetlerle bir bilgi bankası oluşturulmalıdır. Bu bilgi bankasını oluşturmak ve cari faaliyetleri takip etmek maksadıyla çok iyi bir istihbarat ağı kurulmalı ve bu sistemde görev alacak personel irtica yanlılarının ve irtica karşıtı güçlerin dezenformasyon faaliyetlerine karşı eğitilmelidir. AF Atatürk'ün Türk ulusu için söylediği asıl olan iç cephedir sözü, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde kendi bünyesi içinde esas alınmalı ve irticai görüşe sahip olmuş veya eğilimli personel derhal temizlenmelidir. Kendi iç cephemizi sağlam tuttuğumuz sürece bütün tehditlerin üstesinden gelinceye inancı beyinlere işlenmelidir. 3. Sonuç A. 1946 yılından itibaren çok partili demokrasiye geçişle birlikte din yeniden siyasete alet edilmeye başlanmış ve bugünün çağdaş Türkiye'sinde ihmal edilmeyecek bir konuma gelmiştir. B. İrticai kesim gayesine ulaşabilmek için birçok alanda planlı ve sistemli faaliyet içerisindedir. 60 yıllık bir süreç içerisinde planlı olarak ideoloji haline getirilmeye çalışılan dini esaslara dayalı devlet anlayışının ancak kısa, orta ve uzun vadeli çözüm tarzları içeren devlet politikaları ile önlenebileceği tartışılmaz bir gerçektir. C. Ancak yaşanan sorunun özünde, irticanın devletin bir kısım unsurlarının göz yumması ile mesafe kat etmiş bulunmaktadır. Sorun bir yanıyla bir siyasal iktidar meselesidir. Bu nedenle soruna halkın sahip çıkması ve geniş bir cephe oluşturması gerekmektedir. Bu hususu gerçekleştirmede Türk Silahlı Kuvvetleri gereğinden fazla öne çıkmadan ve günlük siyasi mücadelenin içerisine görünmeden Atatürkçü güçlere gereken desteği vermelidir. D. İçinde bulunduğumuz şu dönemde Atatürk'ün gençliğe hitabesini tekrar okumaya ve ilklerimizde hissetmeye ihtiyacımız olduğu inancındayım. Bahsedilen gün gelmiştir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri bu mücadeleden de yüzünün akıyla çıkacaktır. Muhtaç olduğu kuvvet damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Gereğini arz, rica ederim. Genelkurmay Başkanı emriyle namına Orgeneral Çevik 1. 5. ayrımın sonu sayfa 71.